Ayrım 4, Huzur Sokağı, Şule Yükselşenler, sayfa 38. Dışarıda hava iyiden iyiye kararmıştı. Serin bir rüzgar, Necati'nin ateş gibi yanan yüzünü tatlı bir muhabbetle yalayıp geçmişti. İki arkadaş hiç konuşmadan yan yana yürüyorlardı. Bilal, Necati'nin şu anki ruh haletini çok iyi hissediyor, fakat onun his ve düşüncelerini bir nevi tecavüz olur düşüncesiyle tek kelime dahi konuşmaya cesaret edemiyordu. Sessiz ve aheste bir müddet yürüdüler. Bir parkın içinden geçiyorlardı. Necati ani bir hareketle Bilal'in karşısına geçerek onu durdurdu. Yüzü biraz evvelkine nispeten daha sakindi. Ciddi bir karara varan insanların tavrı vardı üzerinde. Bu defa o, Bilal'in omzuna koydu elini ve kesin bir ifadeyle konuştu. Bilal, artık beni de gerçek arkadaşlarından, daha doğrusu o tertemiz ve saf iman kardeşlerinden biri sayabilirsin. Gel şu bankın üzerinde oturalım biraz. Sana bütün samimiyetimle içimi açmak, hislerimi ifade etmek istiyorum bu akşam. Beni bir parça dinlemek zahmetine katlanırsın, değil mi? Bilal esasen bunun böyle olacağını biliyordu. Dostça güldü. Seni şu anda dinlemek benim için zahmet değil, belki de en büyük rahmettir Necati. Beni bir arkadaş değil, bir öz kardeşin gibi kabul edersen buna daha memnun olurum. Ben bu kardeşliğe layık mıyım? Birkaç saatten beri evet. Hadi seni dinliyorum Necati. Caddeye bakan bir bankın üzerine oturdular. Necati başını iki eli arasına almış, adeta ağlamaklı bir sesle anlatmaktaydı. Sana ne kadar teşekkür etsem azdır Bilal. Yıllardır ne büyük bir gaflet içinde olduğumu ancak bugün, şu birkaç saat zarfında ve senin sayende anladım. Bu birkaç saat evveline kadar benim de hakiki bir iman lezzetinden mahrum diğer gençler ve gaflet içinde bulunan tüm insanlar gibi şöyle bir hayat felsefem vardı. Bu dünyaya bir kere geldik, bir daha gelecek değiliz. Eninde sonunda vücudumuz kara topraklar içinde çürüyüp yok olacak. Bunun için bu dünyada ne kadar eğlenip zevk alırsak yanımıza kar kalacaktır. Ölüm hatıra geldikçe verdiği huzursuzluk ve manevi sıkıntıdan kurtulmak için ancak çılgınca eğlenceler, felsefi nazariyeler, acayip demagojilerle kah sarhoşluklar ve kah sefaat alemleriyle kendimizi avutup mesut olabilir, aradığımıza ancak böyle ulaşabiliriz zannediyordum. Necati sözlerinin burasında durdu. Gözlerini dalgın bir şekilde karanlıkların içine dikti ve dudağının kenarında beliren acı bir tebessümle başını hafif hafif iki yana salladı. Sonra Bilal'e dönerek sordu. Ne garip ve sapık bir felsefe değil mi Bilal? Halbuki çok geç de olsa bugün, şu birkaç saat içinde öğrenmiş bulunuyorum ki, hakiki saadet ve elemsiz lezzet, ancak İslami emirlere riayette ve iman hakikatleri dairesindeymiş. Bilemezsin Bilal, biraz evvel namazdaki o acemice ve gülünç hareketlerime ve aranızda duymuş olduğum büyük utanç ve ızdırabıma rağmen o anlar belki hayatımın en mesut ve huzurlu anlarıydı. Okuduğunuz o güzel eserleri dinledikçe dünyamın değiştiğini, dünya görüşümün yepyeni bir aydınlığa kavuştuğunu hissediyordum. Bize gerilik ve iptidailik olarak gösterilmek istenen dinimiz meğer ne ulvi bir yüceliğe sahipmiş. Ve o yüce dinin mensubu olduğumuz halde ona sırt çeviren biz gafiller, meğer ne cüce birer varlıkmışız. Hasılı görüyorsun ya Bilal, ben değiştim, bambaşka bir insan oldum işte. Bana yepyeni bir dünya kazandırdığın, benim hidayetime vesile olduğun için sana nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Hidayeti veren yüce Rabbimizdir Necati, biz sadece arada aciz bir vasıtayız. Kabul, ama beni arkadaşlarına tanıştırmasaydın, onların yanına götürmekten kaçınsaydın, ben bu hidayete nereden ve kim bilir ne zaman erişecektim. Bilal güldü. Neler söylüyorsun Necati? Seni imanlı arkadaşlarımın yanına götürmekten kaçınmam için mutlaka şuursuz bir Müslüman olmam gerekirdi. Farz edelim ki sen sağlam ve emin bir kayıkla bir ummanda yol alıyorsun. Kendisini dalgalar arasında korkunç bir girdabın akıntısına kaptırmış ve boğulup yok olmak endişesiyle feryat eden bir kimseyi kurtarıp onu da varacağı selamet sahiline ulaştırmak istemez misin? Cemiyette fertlerin iman hakikatlerine teveccühle kendilerini ebedi zulümattan kurtarabilmesi şüphesiz iyi bir şey. Fakat cemiyetin kurtuluşu her kurtarılanın bir başkasını kurtarmasıyla mümkün olur ki işte matlub olan da budur. Şu halde bu andan itibaren ben de imanlı Müslümanlar kervanının bir ferdi olduğuma göre benim de prensibim kendimi kurtardığım andan itibaren çevremdeki insanları gaflet bataklığından çekip kurtarmak olacak, öyle mi? Elbette Necati. Meşhur bir söz vardır bilirsin. Herkes kapısının önünü süpürse sokak tertemiz olur derler. İşte her imanlı Müslüman bu sözün manasına ererek kendi yakınlarını ve çevresindekileri maneviyatsızlıktan kurtarmaya çalışsa, şüphesiz ki cemiyette bütün kir ve paslardan temizlenip istenilen manevi seviyeye yükselmiş olur. Park lambalarının ışığı altında Necati'nin yüzü mesut bir gülümsemeyle ışıl ışıl parlamaktaydı. Yeşil gözlerini Bilal'e çevirerek, "Biliyor musun Bilal?" dedi. "Seninle konuştukça kendimi hür bir kelebek kadar hafif hissediyorum. Büyük babam söylerdi de kulak asmazdım. Kötü arkadaş iyi insanı bile kötü eder. İyi arkadaş ise kötüyü bile iyi eder." derdi. Her zaman rahmetli dedem. Bunun doğruluğunu ancak şimdi anlıyorum. Öyleyse büyük babanın ruhunu şad etmek için gel birer Fadiha okuyalım. Büyük babam ben küçükken öğretmişti ama aradan çok zaman geçtiği için unuttum Fatiha'yı. Görüyorsun ya ne zavallı bir nesil olarak yetiştirilmişiz. Ölmüşlerimizin ardından bir Fatiha bile gönderemeyecek kadar zavallı bir nesil. Üzülme Necati, onu da öğrenirsin. İstersen öğle namazlarında Bayezid Camii'ne beraber gidelim. Sonra Kur'an'ı öğreteyim, ne dersin? Bir ay bile sürmez. Sen de benim gibi yüzümden okursun Kur'an'ı. Necati heyecanlanmıştı. Titrek bir sesle, "Sahi Bilal, öğrenebilir miyim Kur'an'ı? O sefil hayattan bu kadar çabuk dönüş yapıp bu kadar kısa zamanda böylesine değişeceğim. Daha düne kadar aklımın kenarından bile geçmezdi. Şimdi ise yepyeni, ışıklı, nurlu, aydınlık bir hayatın eşiğindeyim. Demek bundan sonra beni yalnız bırakmayacaksın ha Bilal? O halde ben de senin gerçek arkadaşlarından biriyim artık. Bu gece imkansız, uyku girmez gözüme." Uyku dedin de bir saati falan unuttuk azizim. Annen şimdi gözü pencerelerde beni bekler durur. İki arkadaş kalktılar. Ayrılacakları sırada Bilal, "Söylediğin gibi gece uykun kaçacak olursa al şu kitabı. Okur faydalanırsın." Necati bir çocuk gibi mahzunlaşmıştı. Bilal'in uzattığı kitabı alırken derin bir iç çekti. "Demek ayrılık saatimiz geldi öyle mi? Halbuki ben seninle sabaha kadar hep böyle konuşmak isterdim. Ama haklısın, senin pencere önünde yollarını gözleyen bir annen var. Bizimkiler ise bu saatte ya bir gece gezmesinde, bir eğlence yerinde ya da rahat yataklarında mışıl mışıl uyuyorlardır. Benim bu vakitlerde hatta çok daha geç saatlerde bir dans kulübünden veya bir arkadaş partisinden dönüşüme alışkındırlar zira. Böyle başıboş yetişmiş bir sosyete çocuğuyum işte ben Bilal. Zavallılığımın derecesini anlıyorsun değil mi? Seni çok iyi anlıyorum Necati. Ancak bundan böyle sen geçmişine üzülmek yerine geleceğinle övünmeye gayret sarf edeceksin. Hadi aziz kardeşim, iyi geceler. Ben de sana ismini unuttuğum bir şairin çok sevdiğim şu mısralarıyla veda etmek isterim. İyi geceler, iyi geceler. Ayrılık tatlı bir keder. Sabah oluncaya kadar iyi geceler. Bundan sonraki günlerde Bilal ile Necati birbirinden ayrılmaz iki arkadaş olmuştu. Derste yan yana oturuyorlar, öğle namazında birlikte camiye gidiyorlar, okuldan çıkar çıkmaz Bayezid'deki üniversitenin bahçesinde her gün iman hakikatlerine ait eserlerden birkaç sayfa okuyorlar, haftanın muayyen iki gününde de imanlı arkadaşları ile bir evde toplanıp yüce hakikatleri muhtevi dersler yapıyorlar, topluca namaz kılıyorlardı. Necati kısa zamanda bambaşka bir insan oluvermişti. O eski uçarı halinden eser kalmamıştı. Eski havailine veda ettiği için şimdi derslerini evvelkinden daha sıkı çalışıyor, derslerinden artan vakitlerini ise Bilal'den aldığı tahkiki iman derslerini havi kitapları okumakla değerlendiriyordu. Beş vakit namazını muntazam kılıyor, böylece günden güne İslam'a uymanın, İslamca yaşamanın faziletine ve saadetine bir kat daha inanıyordu. Necati artık eski arkadaşlarıyla da eskisi gibi samimi değildi. Allah'ın lütfu ile içinden sıyrıldığı bu gruba şimdi iğrenerek ve ibret duygularıyla bakmaktaydı. Hareketleri ne kadar kalıplaşmış, ne kof ve boş insanlarmış meğer bu insanlar diyordu. Fakat onlara acımamak da elinden gelmiyordu. İnsanın kalbinin iman nuruyla aydınlanışından sonra bu gafil ve manefiyatsız zavallılara acıması onlar için elem ve ızdırap duymaması kabil midir? İşte Necati'nin duyduğu ızdırap da böyle bir ızdıraptı. İstiyordu ki Necati kendi bildiği, öğrendiği hakikatleri herkes bilsin, öğrensin. Ve kendi tatmış olduğu saadet ve huzura herkes de kendisi gibi erişsin. Ah diyordu, imandaki ve ilahi emirlere riayetteki bu eşsiz lezzeti bir tada bilseler, o zaman onlar da benim gibi gafletle geçirmiş oldukları zamanlara dövünüp ağlayacaklar. Ama bile bilseler. Gençlik nimetinin kıymetini idrakten mahrum nice gençler vardı ki, şu koskoca üniversitenin içinde bunlar gençliklerini sefilane bir tarzda sarhoşçasına heder etmekteydiler. Necati işte böyle zavallı bir güruhun arasından çekip koparabilmişti kendisini ve ancak bu avare güruhun arasından koptuktan sonra anlamıştı gençlik nimetinin kadrini. 4. ayrımın sonu, sayfa 43.